Ayrım 21.
Sayfa 228. Fiziki açlığı giderecek tatmin vasıtaları bol ve belliyken, manevi açlığı giderecek vasıtalar belirsiz ve kıttır. Yani ekmeği, elbiseyi, konutu her zaman bulma imkanına sahip olabilirsiniz. Ancak imanınızı güçlendirecek, kendinize güveninizi sağlayacak ya da aidiyet duygunuzu tatmin edecek vasıtaları her aradığınız zaman bulamazsınız. Diğer yandan ekmeğin, aşın ya da elbisenin kalitesini her istediğiniz zaman belirleme imkanına sahip olmak mümkünken, arkadaşınızın, komşunuzun, dostunuzun ya da sevginizin seviye ve kalitesini tayin imkanına hiçbir zaman sahip olamazsınız. Önce ekmek, sonra erdem tarzında bir yaklaşım, insanları büyük ölçüde maddenin egemenliği altına sokmuştur. Bu düşüncenin hareket noktası, maddi güç elde edilince şeref, ahlak, namus ve kişiliğin de ardından geleceği varsayımıdır. Umulanın tersine, maddi güç kapitalizmin doğası gereği ahlaki ve inançsal temellerden yoksun olması sebebiyle kendine has namus, ahlak ve şeref anlayışı icat etmiştir. Malum, her sistem kendi üslubunu yaratır. Neticede geleneksel kavramların içi boşaltılmış, mevcut sistem kendi dinini, ahlakını ve değerlerini bu boşluğa boca etmiştir. Bugünkü ahlak, din ve fazilet anlayışı, makinanın ve burjuvanın denetlediği ve izin verdiği kapsamda bir anlayıştır. Her türden dünya nimeti için açlık çekebilirsiniz. Açlık çektiğiniz maddeleri edindiğinizde de açlığınız ve nefsinizi o an için köreltebilirsiniz. Ancak manevi açlık ya da inanç açlığı teşhisi, tedavisi ve tatmini en zor açlıklardan birisidir. Doğa en büyük gerçekliktir. Fiziğiniz her gün size yüzlerce gerçeği kimi zaman değişerek, kimi zaman çirkinleşerek, bazen sızlatarak, bazen de ağrıyarak anlatır. Bitkiler, eşyalar, iklimler ve örgütler her gün yeni yeni şeyler söyler. Su buharlaşarak, soğuk ısınarak, güneş batarak, ham olgunlaşarak, olgun çürüyerek mesaj verir. Bakmakla görmek arasındaki fark gibi, görmekle anlamlaştırmak arasındaki fark da kilometreler büyüklüğündedir. Sosyal hayattaki ilişkileri de birer mesaj olarak algılamak gerekir. Sosyal cinnet, kitlesel başkaldırı, sosyal çözülme veya kirlenme belirtileri ortadayken, hiçbir şey yokmuş gibi oturup beklemek için en azından sosyal kör olmak gerekir. Her gün televizyonlarda, basında görülmemiş türden cinnet olayları sergileniyor. İntiharların, boşanmaların, cinayetlerin, uyuşturucunun ve sapıklığın bu denli yaygınlaşması, acil önlem alınması için bir sinyal özelliği taşımıyor mu? Bunların hiç mi önemi yoktur? Ne bekleniyor? Anlamak mümkün değil. Doğa hıçkırır, biyoloji can çekişir, toplum çığlık atarken yönetimlerin hiçbir anormal durum yokmuş gibi sedire yan gelip yatması doğu kültürüne has bir özelliktir. Tarihin elleri yok ki gözünüze soksun. Diyelim ki okuduğunuzu anlamıyorsunuz, tattığınızı hissetmiyorsunuz. Ancak gördüğünüzü nasıl olur da anlamlandırmaktan aciz kalırsınız. Örneğin, Kapadokya bölgesini bilmem gördünüz mü? Kapadokya'nın doğasında yerin üzerinden çok yerin altı önemlidir. Burada doğa delik deşiktir. Özelliği de bölgede koyuklar, mahzenler, yeraltı şehirleridir ve sığınakların doğal değil suni olmasıdır. Bütün toprak altı kazıları ilkel şartlarda insan eliyle yapılmıştır. Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde bu bölgede yaşayan insanlar, inançlarını yerin üstünde, açık mahallelerde ve serbest olarak sürdüremediklerinden yerin altını dişleriyle, tırnaklarıyla kazmışlar, din düşmanı barbarların, vandalların ve vahşilerin dehşetamiz saldırılarından korunmak için yerin altında şehirler kurmuşlar ve o zaman şartlarında da bu şehirleri birbirlerine bağlamışlardır. Örneğin, Derinkuyu bölgesinde kurulan 7 katlı şehir ki, yeraltı şehrinin 7. katı haç biçiminde kilisedir. En alttan 14 kilometre uzaklıktaki kaymaklı yeraltı şehrine bağlanmıştır. O dönemde saklanma imkanı ve savunma üstünlüğü olan hemen hemen her yere insanlar sığınmış, orada dağı taşı delip kilise haline çevirmiş ve ibadetlerini orada sürdürmüşlerdir. Göreme, Zelve ya da Ihlara gibi bölge kiliselerinin hemen tamamı bu söylediğimiz şartlardan doğmuştur. Günümüzde kimse inancını yaşamak, ibadetini yapmak için yerin altını kazma ihtiyacını duymuyor. Bugün özellikle Türkiye'de, genelde ise dünyada büyük bir inanç açlığı yaşanmaktadır. Bireyin cebini ve karnını doyurarak inanç açlığını gidermesi mümkün değildir. Devasa boyuttaki inanç açlığını yok sayarak toplumu yönetmek de olacak şey değildir. İnsanlar inançlarının en ileri seviyede öğrenmek ve onları yaşamak istiyorlarsa, müphemler, muğlaklar ve imalarla inanç açlığını gideremezsiniz. İsmi koskocaman olan bir takım meşhurlar neden Zen Budizme, Taoculuk ya da Jim Jones'un sapık tarikatına girme lüzumu duymaktadır? Yerin üstünde istediği gibi kendini ifade edemediğini savunan bir takım inanç sahipleri, yerin üstünde kendilerini saklamak yoluna gitmiştir. Yanlış tutum, yanlış davranış, hatta inançla hiç ilgisi olmayan sapmalar hep yerin üstünün yeterince aydınlık olmamasından kaynaklanmaktadır. 12. Din yükselen değer midir? İnanç ilk ihtiyaçların başında gelmektedir. İnsan ekmeği tanımadan önce Tanrı'yı tanımıştı. Daha sonra insanlar çoğu zaman ekmeği Tanrı'nın ya da Tanrı'yı ekmeğin yerine koydular. Dinini egemen dönemlerinde iş o kadar ileri götürüldü ki, bu yediğin ekmek değil İsa'nın etidir, bu içtiğin şarap değil İsa'nın kanıdır diye kutsal törenler düzenlendi. Ekmeği yerken aynı zamanda İsa'yı yemeyi insanlık böylece öğrenmiş oldu. Daha önce de Aztekler daha iyi ve bereketli ürünü Tanrı'ya kurban ettikleri insan sayısıyla ölçmeye başlamışlardı. Daha sonra İngilizyonlar İsa adına insanları yaktı. Nihayetinde akıl Tanrı'nın yerini aldı. İşte ne olduysa aklın Tanrı ile takas edilmesinden sonra oldu. Akıl sayesinde bütün insanlık tehdit altına girmiş oldu. Aklın ürettiği ve kitleler halinde bütün insanlığı yok edebilecek kabiliyete sahip silahlara karşı insanlar korunma çareleri aramaya başladı. Adeta insanın vücudu kendi başına karşı kendini savunmanın yollarını bulma gayreti içine girdi. Nafile arayışlar ve boşuna çabalar hala sürüp gidiyor. İnsanlar zalim akla karşı masum akla sığınmak yerine Tanrı'ya sığınmanın yolunu seçtiler. Kendisinde var olan yeteneklerden daha fazlasını ona yüklemenin ne kadar yanlış olduğunu insanlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın acı tecrübeleriyle öğrenmiş oldular. Makine sıcak değildi, çarklarda en çok garibi ve sefili eziyordu. Sonunda birileri Tanrı öldü diye çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Merhamet zayıf insanın çivilenip kaldığı çarmıh olarak ilan edildi. Ölen ya da öldürülen Tanrı değil, gerçekte insanlıktı. Sanayi karşısında inançlar bir adım geri attı. Lenin'e rağmen Gorki, inançlarınızı geçici olarak içinize gömün dedi, öyle de oldu. Roma Sezarları döneminde olduğu gibi, Rusların komünist çarları ve Amerika'nın sanayi imparatorluğu önünde inançlar yüzyıllık suskunluğa gömüldüler. 21. yüzyıla doğru dünya dümen kırarken, din yeniden en yükselen değer haline geldi. Bu dini yönelim, bölgesel değil küresel, yalnızca semavi dinlere özgü değil, bütün dinlere karşı bir yöneliştir. Dinler çok önemli sosyolojik bir olgu ve psikolojik bir iman setüviyetinde olduğuna göre, bireyleri dine yönelten çok önemli nedenler olmalıdır. Bu nedenlerin başında, kuşkusuz seküler inançların insanın ruhunu kurutması ve bireyi adeta bir eşya haline getirmesi vardır. Bireylerin midesini doyuran sistemler, onun ruhunu yeşertecek tatmini veremedikleri zaman dengesizliğin kazasına kurban giderler. Bireyler bir şeye inanmayı bir kenara bıraktıklarında mutlaka bir başka şeye inanmaya başlarlar. İnsanoğlunun hem sosyal hem de ruhsal yönü vardır. Maddi ve ruhsal dengeyi belirli bir düzen içinde ve bir arada götüremeyenler, yalnızca maddiye yöneldiklerinde ruhları da maddeleşir. Aynı zamanda yalnız ruha yöneldiklerinde ise maddeyi ruh gibi algılamaya başlarlar. Siyasetin dini üniforma giymesi ya da dinin siyaset haline gelmesi bu kaos ya da anafor yüzünden olur. Bu yüzden teknolojinin ve teknokrasinin egemen olduğu bölgeler, dinsel değerlerin en fazla rağbet gördüğü yöreler olmaktadır. İnsanlar ruhlarını cıvataların ya da mengenenin dişlileri arasından ancak dini değerlere yönelerek kurtarabilmektedirler. 13. Tehdit eden Türkiye. Türkiye'yi yönetenler Batı'yı düveli muazzama olarak görmeye devam etmektedir. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti, Batı'nın her türden tecavüz, işgal, saldırı ve entrikalarına karşın var olmuştur. Yani Türkiye, Batı'nın inisiyatif ve iyi niyetli siyasi ve askeri tavrıyla varlık bulmuş bir ülke değildir. Eğer Türkiye var olmak istiyorsa, bundan sonra da Batı'ya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ya da bilmem hangi düşman gücün entrika, saldırı, plan ve tecavüzlerine rağmen var olacaktır. Batılı ülkelerin şu veya bu tür politikalarını umut bağlayarak kendini var etmeye çalışan bir ülke yok olsun daha iyidir. Türkiye endeksli, koltuk değnekli ve ikinci sınıf bir statüyle ayakta kalacak nitelikte bir ülke değildir. Türkiye itilip kakılacak kadar küçük, ilkel ve kültür yoksunu bir ülke değildir. Türkiye'ye düşmanları her dönemde aynı iddia ve ithamları yöneltmişlerdir. Osmanlı döneminde Rusya Balkanlarda ve kutsal yerlerde Ortodokslara yapılan baskıları Türkiye'ye saldırmak için bahane olarak ileri sürüyordu. Daha sonra Ermeni ve Rumların zulme uğradığı iddialarıyla ülke işgal edilmişti. Bugün Batı aynı senaryonun bir başka türevini kullanarak Türkiye'yi gagalamak istiyor. Batı alemi kah Kürtleri bahane ederek, kah insan haklarını malzeme yaparak, kah da demokratik kültürün yerleşmediğini ileri sürerek Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum içine girmektedir. Batı'nın Kürt'ü, Türk'ü, demokrasiyi, insan haklarını ya da Türkiye'nin iyi idare edilip edilmediğini düşündüğü falan yoktur. Batı Türkiye'yi bölgesinde güçlü ve etkin bir konumda görmek istemiyor. Bileği bükülmez bir Türkiye'nin Batı'nın işine gelmeyeceğini anlamayan varsa beri gelsin. Dünyanın sömürgeleştirilmesinin tarihi iyi okunmalıdır. Batılı ülkeler, yüzyıllardır resmi ve son asırda yarı resmi biçimde sürdürdükleri, ülkeleri güçsüz bırakma ve sömürme idealini kesintisiz bir biçimde devam ettirmektedirler. Batının Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın yeni sömürü üssü, eski SSCB ve onun peykleridir. Almanya, dünyayı sömürgeleştirme faaliyetine geç katılmanın verdiği açgözlülükle iki defa Dünya Savaşı çıkmasına neden olmuştur. Şu anki yıkılan ve sömürgeleştirmeye açık olan dünyada Batı, Avrasya'daki pazarını tehdit eden, Kafkasya ve Orta Doğu'daki petrol üreten ülkelerle yakın ilişkiler kurma ihtimali olan, Rusya'daki yatırımlarda dahi kendisine rakip olan bir Türkiye'yi dün de istemiyordu, yarın da istemeyecektir. Olaya menfaat açısından bakarsak, Türkiye'nin zengin olması, güçlü olması demek, Batı'nın sarsılan statüsü, ezilen sömürü gücü demektir. Türkiye'nin her şeye rağmen ekonomideki önlenemez yükselişi, Batı'yı önemli ölçüde kaygılandırmaktadır. Turizm geliri 10 milyar dolara aşan, ihracatı 40 milyarlara doğru tırmanan dinamik ve enerjik bir Türkiye'yi, tehdit eden bir Türkiye olarak algılamakta Batılılar hiç de haksız değillerdir. İşte bu yüzden Batı, Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik kalkınma bakımından en kritik olduğu bir dönemde, mümkün olduğunca onun etkinliğini kırmaya çalışıyor. Bize kalırsa Batı bu politikasında son derece haklıdır da. Batı, aslında Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışında tutacak kadar aptal değildir. Batı'nın sorunu bunu yaparken, Türkiye'yi aşağılamak ve mümkün olduğunca da Türkiye'den tavizler koparmaktır. Yoksa jeopolitik ve jeostratejik konumu bu denli güçlü olan bir ülkenin Batılılar tarafından kapının dışında bırakılması aklın alabileceği bir şey değildir. Türkiye kendi gücünü, değerini ve jeopolitik değerini iyi analiz eder ve biraz da kendisini naza çekmesini becerebilirse, Batı Türkiye'ye AB'ye girmesi için adeta yalvarma noktasına gelebilecektir. Türkiye'nin kaderi galiba. Şimdilerde bizim nesil Avrupa Birliği'ne girmek için neredeyse ulusal bir mücadele verirken, 2020'li yıllardaki nesiller Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden çıkması için daha şiddetli bir mücadele verecektir. 14. Avrupa Gerçeği. Türkiye Avrupa ile olan ilişkilerinde romantikliği bir kenara bırakmalıdır. Türkiye'nin menfaatleri Avrupa Birliği'nin etkili üyelerinin menfaatleriyle çeliştiği sürece, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında sıcak, kalıcı ve samimi ilişkilerin kurulması mümkün değildir. Artık Türkiye dış politik oyunlarda Allah diyene eyvallah deme alışkanlığından kurtulmalıdır. Türk yöneticiler ikiyüzlü ve sahte sözlere aldanarak Türk halkını bir seraba, halüsinasyona sevk etmemelidir. Avrupa, Türkiye'ye karşı sürekli olarak ikiyüzlü bir politika izlemektedir. Janus'un ana vatanı olan Avrupa'dan da bu beklenir. Çok açık ve net olarak ortaya konan oyun ve oyalamalara rağmen hala gözleri açılmayan siyasetçilerimizi nasıl tarif etmek gerektiğini ise şimdiki kaydıyla okuyuculara bırakıyorum. İşin dramatik yanı, bunu görmekten aciz olan siyasetçi ve yöneticilerin Türkiye'nin dış politikasına yön vermeleridir. Yaklaşık 40 yıldır Türk iç ve dış siyasetinin en etkili kişilerinden olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hala soğukkanlı olmaktan, menfaatlerimizin gereğine göre davranmaktan söz ediyor. Yıllardan beri vazgeçilmez, devredilmez, onsuz yaşanmaz olarak Avrupa'yı gösterenlerin, şimdi ne tür bir döneklik ya da pişkinlik içinde olacakları kamuoyunda ciddi bir merak konusudur. Avrupa Birliği'ni tek alternatif, biricik kurtuluş yolu, olmazsa olmaz şart olarak pazarlayanların yüzlerinin kızarıp kızarmayacağını kısa bir süre sonra göreceğiz. Türk halkını Avrupa Birliği'ne bu denli hevesle yönlendirenler, bu gelişmeler karşısında acaba hangi maskeyi takacaklardır? Bu halkın haysiyetini, şerefini ve kişiliğini, Yunanistan gibi, Lüksemburg gibi ateş olsalar cürümleri kadar yeri yakabilecek olan ülkelere bile çiğnettirmenin hesabını acaba nasıl vereceklerdir? Türkiye hiçbir zaman Avrupa ile olan ilişkilerinden kârlı çıkmamıştır. Avrupa'nın Amerika'ya ya da Rusya'ya karşı zaman zaman kendi çıkarları için Türkiye'ye hoş gelebilecek bazı manevraların içine girmesi, üzerinde durmaya değecek şeyler değildir. Avrupa, Türk yetkililer tarafından gereğinden fazla ciddiye alınmaktadır. Türkiye'nin en büyük handikapı, bölücü gazetecileri ya da eşber gibileri hapisten salıvermekle Avrupa'nın onayını alacağını sanan miyop iradeli yöneticileridir. Sayın Erbakan da Avrupa'nın Türkiye'yi dışlamasının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye antidemokratik bir hükümetin yüzünden hem Avrupa'dan hem de İslam Konferansı'ndan dışlanmıştır, diyor. Kimi yazar çizer takımı, Türkiye vergi sistemini düzeltmeden Avrupa Birliği'ne giremez diye yazarken, bazıları da insan hakları, Kıbrıs, Yunanistan sorunu gibi çözümlenmesi tek taraflı iradeyle mümkün olamayacak çoğu subjektif olan sorunlar halledilmeden Avrupa Birliği'ne girilmesinin mümkün olamayacağını söylemektedir. Sayın Erbakan'ın Demokratik Refah Yol Hükümeti iş başında olmuş olsaydı, Türkiye Avrupa Birliği'ne alınacak mıydı? Türkiye'nin insan hakları, ekonomik sistem, demokrasi ve benzer konulardaki bütün sorunlarını tepeden tırnağa çözüme kavuştursa bile Avrupa Birliği'ne alınmayacağını bazı kişiler hala anlamış değil. Avrupa yeni dengelere oynuyor. Avrupa kendisini tehdit eden bir SSCB'den kurtulmuştur. İngiltere, Fransa ve Almanya arasında gerginlik üreten konular şimdilik dondurulmuş durumdadır. Almanya muhtemel bir gelecekte Avrupa Birliği içinde İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket edecek bir Türkiye istemiyor. Avrupa Birliği kolayca sindirebileceği yumuşak ülkeleri ve kültürleri bünyesine alabilecektir. Bu politikası da son derece isabetlidir. Almanya yörüngesini 2. Dünya Savaşı'nda sınırları dışında kalan soydaşlarını ve topraklarını dahil ediyor. Hitler'in barbarca yakıp yıkarak ele geçirdiği, daha sonra da kaybettiği yöreleri Almanya yumuşak entegrasyonlarla denetim altına almaya çalışıyor. Türkiye o zamanlar Hitler'i de korkutmuştu, şimdi de Şansölye Kohl'u korkutmaktadır. Nitekim son toplantıda Avrupa Birliği'ne dahil olması kararlaştırılan 6 ülkenin toplam nüfusu Türkiye'den daha azdır. Avrupa Türkiye'yi hazmedecek mideye hiçbir zaman sahip olamayacaktır. Türkiye öteden beri oyalanıyor. Bir avuç laf salatasıyla uyutuluyor. Ülkemizde de Avrupa Birliği'ne milli bir sorun gibi bakan hükümetler bu konuyu iç siyaset malzemesi yaptıkça işin içinden çıkmak daha da zorlaşıyor. Türkiye böyle bir ortamda bölgesel bir güç olmak için atması gereken adımları atmıyor ya da atamıyor. Avrupa Birliği aldığı ve alacağı yeni kararlarla monşar kılıklı Türk diplomatlarının başlarına vura vura onlara Türk olduklarını ve Türk gibi davranmaları gerektiğini öğretecektir. Ülkemizi temsil eden diplomatların gücü bundan sonra kendi yuttukları zokaları Türk halkına yutturmaya yetmeyecektir. Lüksemburg kararlarıyla Avrupa suçüstü yakalanmıştır. Açıkçası Avrupa, Ege'yi Yunanistan'a verin diyor. Kıbrıs'tan elinizi çekin diyor. Kürtlere özgürlük verin diyor. Yunanistan'ın Ege'de gösterdiği cüretin ardında bu politika vardır. Yunanistan'la özellikle Almanya ve eski Haçlı ordularına asker veren ülkeler arasında gizli anlaşmaların olmadığını sanmak kelimenin tam anlamıyla gaflettir. Türkiye her platformda ya doğrudan ya da dolaylı olarak Almanya ile karşı karşıya gelecektir. Öncelikle bu hususun iyi anlaşılması gerekiyor. Bu iki milletin uzun vadede menfaatleri çelişiyor. Öteden beri Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir politika izleyen Avrupa, bu çok açık tavrıyla güvenilmezliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Mevcut statüde bile mali protokolleri Yunanistan'ı devreye sokarak işletmeyen Avrupa Birliği, bundan sonra geliştireceği bütün politikalarda riyakarca davranmaya devam edecektir. O bakımdan Türkiye, dostluk ve işbirliği yapacağı ülkeleri iyi seçmelidir. Rusya ile böyle bir birlik kurmak bile Avrupa Birliği ile ilişkiye girmekten çok daha anlamlı olacaktır. Yapılacak iş süratle ekonomiye çeki düzen vermektir. Kişi başına düşen geliri en az 3 katına çıkaracak ve enflasyonu %5'ler seviyesine indirecek politikalara yönelmektir. Biz öteden beri demiyor muyduk, bize kendimizden başka kimse yardım edemez? Bu vesileyle kendimize bir iyilik yapıp kendi kafamızla kendimize yardım etmeyi belki öğreniriz. Boşuna dememişler bir musibet bin nasihattan iyidir diye. 15. İnsan hakları ve medeniyet yönünden Batı'nın sabıkası. Medeniyet, bütün insanların ortak çilelerinin sonucudur. O iman edilmemiştir. Birbirini takviye eden gayretlerin, asırlara dayanan intikallerin toplamıdır. Hiçbir insan topluluğu gösterilemez ki, medeniyete katkıda diğerinden cimri davranmış olsun. Bazı coğrafyaların avantajlı olması, orada yaşayan insanlara üstünlük ve şeref bahşedemeyeceği gibi onlara sorumluluk da yüklemektedir. Batı insanı bugün medeni esas ve usullerin yaratıcı olduğuna kendisini inandırmış, diğer milletlere tepeden bakma hastalığındansa kendini kurtaramamıştır. Bugün Avrupa'da Afrikalı, Asyalı ya da rengi kızıl veya sarı olan milletler hakir ve hor görülmektedir. Amerikalı için dünya, Amerikalı olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Batılılar için de durum aynıdır. Batılının şuur altını azıcık kaşıyın. Oradan ırkçılık, haçlı duygusu, müstemlekecilik, dayatmacılık ve şöven duyguların fışkırdığını görürsünüz. Batı, öteden beri bütün dünya milletlerine karşı en zalim barbardan daha vahşi davranarak onlara insanlığı ve medeniyeti öğrettiğini sanmaktadır. Geri kalmış ülkelerin geri kalmışlığının birinci sorumlusunun Batılılar olması bir yana, insanlığın tarih boyunca bütün kazanımlarını yok olma durumuyla karşı karşıya getiren iki dünya savaşını çıkaran da Batılılar olmuştur. Geri kalmış milletlerin köleliğini, esaretini ve sömürülmesini doğal ve vakayı adiyeden kabul eden yine Batılılardır. Afrikalı siyah insanı kırbaç ve kamçı altında Amerika pazarlarında eşya gibi pazarlayanlar da Batılılardı. İnsanlığa savaş açan, Kanadalıyı, Yeni Zelandalıyı, Avustralyalı garibi emperyalist amaçlarını takviye için Çanakkale'deki can pazarına süren de yine onlardı. İspanya'da Hristiyan olmayan milletleri kılıçtan geçirerek denize döken de, Almanya'da Yahudiler için gaz odaları kuranlardı. İnsanlığın tarih boyunca sağladığı kazançların tamamını bir anda yok edecek konvansiyonel ve nükleer silahların mucitlerinin batılı olması tesadüf müdür? İnsanlığın önemli bir kısmını insandan saymayan, ırkçılık, faşizm ve komünizm gibi sistemlerin tamamının batı patentli olması yeterli derecede açıklayıcı değil midir? İnsanı eşit olmayan iki parçaya ayıran giyotinin mucidi, insanı odunlar üzerine çıkararak canlı canlı yakan medeni usuller, yoğurtu katliamları, aç hayvanlara parçalattırılan insanlar hep batının insan hakları yönünden parlak sabıkasını gösterir. Dünyada eşit olmayan bir dağıtım nizamı varsa, İngiliz'in köpeği Afrikalı insandan daha fazla önemseniyorsa, savaşlar ve zulümler dünyayı sarmışsa, üstün ırk safsatası salgın bir hastalık gibi yayılmışsa, siyah-beyaz farkı hala geçerliyse, kızılderililer derilerinin renkleriyle birlikte etnografik malzeme haline gelmişse, bütün bunların müsebbibi bellidir. G. Balandir'in şu sözleri, Batı ve Avrupa denilince ağzı kulağına varanlar üzerinde soğuk bir duş etkisi yapmaya yeterli olacaktır. Avrupa, tarihi kararlar verme tekelinin uzun zaman yalnız kendisine ait olduğuna inandı. Yükselme ve gelişme döneminde doğrudan sayılabilecek bu görüşten çıkarak başka uygarlıkların ya hiç var olmadığına ya da bir işe yaramadığına hükmetti. Bunun en üzüntü verici yargılama hatası olduğu gittikçe meydana çıkıyor. Bugün Avrupalıların da diğer milletlerle birlikte aynı hedefe yürümeleri gerekmektedir. O hedefte Avrupalılaşmak ya da Amerikanlaşmak hedefi değil, insanileşmek, insan haklarına sonsuz sadakat ülküsünü taşımak hedefi olmalıdır. Sayfa 239. Kitabın sonu. 18 Mayıs 2001.